Türk İdare Tarihi Blok 1. Türk İdare Tarihi önsöz tarihin herhalde en sıkıcı alanı idare kısmıdır. Orada ne savaş meydanlarının enerjisi ne toplumsal olayların sarsıntıları ne de insanların tekrar tekrar okuyacağı şiirsel metinler vardır. Ancak ilginç şekilde tüm bu aktivitelerle devletin çok yakından ilgisi vardır. Savaşın maliyeti, toplumsal olayların kontrolü ve şiirin topluma uygunluğu hep büroların hesaplamakla yükümlü olduğu mekanlardır. Ders kitaplarına kaynak olarak verilen 100 Türk Büyüğü gibi yardımcı kitaplardaki karakterlerin büyük bir kısmının örgütlerden, hiyerarşilerden çıktığını görmek ve kariyerlerini o bürolar içerisinde sürdürmüş olduklarını bilmek dahi kendi başına anlamlıdır. Savaş meydanları ve uluslararası sözleşmeler dışında da bir tarihimiz olduğunu ilk öğretim öğrencilerimiz daha yeni yeni okuyorlar, araştırıyorlar. Elinizde tuttuğunuz Türk İdare Tarihi kitabı tüm bu çekinceler gözetilerek kaleme alındı. İdarenin yapı taşlarına değinildi ancak o birimlerin o şekilde çalışmasına neden olan genel düşünceye, idare mantığına kısaca zamanın ruhuna referanslar verilerek düz bir aktarımdan sakınılmaya çalışıldı. Fuat Köprülü, İsmail H. Uzunçarşılı, Halil İnalcık, İlber Ortaylı, Musa Çadırcı, Ali Akyıldız ve Mehmet Seyit Danoğlu gibi bu alana hayatını vakfetmiş duaya hocalarımızın eserleri olmasaydı böyle bir çalışmayı yapmak herhalde mümkün olmazdı. Çalışma süresinin kısalığına rağmen projede yer almayı kabul eden değerli meslektaşlarım Doçent Doktor Cenk Rehan, Yardımcı Doçent Doktor Ercan Uyanık, Yardımcı Doçent Doktor Şahin Kılıç ve Yardımcı Doçent Doktor Ayşegül Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın hazırlık süresince tüm sorularıma hızlı bir şekilde cevap veren ve çözüm üreten Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Birimi yöneticileri Mehmet Emin Yüksel ve Ufuk Önce başta olmak üzere tüm personele ayrıca teşekkürü borç bilirim. Projenin ilk aşamasından itibaren çalışmamızı yönlendiren Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Sözen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olan ve böylesi önemli bir dersin müfredata alınmasını sağlayan saygıdeğer hocam, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü Profesör Doktor Eyüp Günay İzbir'e şükranlarımı sunuyorum. Doçent Doktor Erkan Tural 2012 Ankara. Bu üniteyi tamamladıktan sonra Orta Asya'daki farklı yaşam tarzlarının siyasi ve iktisadi yapıyı ne ölçüde belirlediğini değerlendirebilecek, coğrafyanın toplumsal yapı üzerindeki etkisine örnekler verebilecek, ilk Türk devletlerini hem teşkilat hem siyasi süreç bağlamında birbirleriyle kıyaslayabilecek, Orta Asya Türklerinin kurduğu siyasi yapının hangi devlet şekliyle açıklanabileceğini ayırt edebilecek, steplere hakim inanç sistemlerinin yönetim biçimini ne ölçüde etkileyebileceğini saptayabilecek, eski Türk devlet mantığının köşe taşı kavramlarını listeleyebilecek, coğrafya ve toplumsal şartların sadece idari değil ordu ve adalet teşkilatını da şekillendirdiğini tespit edip yorumlayabilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. İçindeki er devlet göçebe çobanlık federasyon Türk kozmogonisi bodun kutoy tör anahtar kavramlar amaçlarımız Türk idare tarihi eski Türklerde yönetim yapısı Orta Asya. Yaşam ve coğrafya Türkler tarih sahnesinde devlet teşkilatının toplumsal kökenleri imparatorluk idaresinin yapı taşları federasyon ordusu göçebenin töresi kentlinin kanunu bir Türk idare tarihi Orta Asya. Yaşam ve coğrafya dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl, insanoğlunun yeryüzü üzerindeki serüveninin ise 50 bin yıl kadar Cro-Magnon insanı olduğu düşünülürse ilk örgütlü toplumların mazisinin çok daha yeni yaklaşık 5 bin yıl olduğu ileri sürülebilir. Ünitemiz boyunca işleyeceğimiz ve tarihimizdeki ilk yönetim yapılarının temelini atan göçebe devletler, günümüzden hemen hemen 3000 yıl önce Çin, Hindistan ve İran gibi tarım toplumların sınırlarında görülmüş ve kayıtlara geçirilmiştir. Dönem üzerine alan çalışmaları yapan arkeologlar ve tarihçiler, göçebelerin dünya tarihi ve özellikle Orta Asya tarihi içindeki yerlerinin kavranmasının tarım toplumlarıyla kurdukları ilişkilerin daha yakından incelenmesinden geçtiğini öne sürmüşlerdir. Krader, 1993, eski Türklerin yaşamlarına dair bilgilerin neredeyse tamamı Çin arşivlerinden sağlanırken, günümüze kadar gelen yazılı ürünler, yerleşik hayata geçilmesiyle beraber verilmeye başlanmıştır. Göçebe çobanlık, eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasını oluşturmaktaydı. Söz konusu ekonomik toplumsal yapının yüzyıllarca sürmesinin en önemli nedenleri arasında, toplumu bir arada tutan gelenekler en başta gelmek üzere birçok iç dinamik etmen bulunmaktaydı. Öte yandan, çevre toplumlar tarafından baskılı bir şekilde arkasında durulan ekonomik iş bölümü ve İpek yolunun denetimi gibi ögelerin yer aldığı dış dinamikler de önemli bir yer tutmaktaydı. Yukarıda bahsettiğimiz iş bölümünün çapı o kadar geniş ve içeriği çeşitliydi ki yakın zamana kadar dünya üzerinde böylesi bir mübadele ilişkisine tanık olunmamıştır. Göçebeler bu arada Arabistan yarımadasındaki bedevilerin de bölgelerine benzer bir dinamizm getirdikleri hatırlatılmalıdır. Canlı hayvan ve hayvan ürünlerini ticari döngüye dahil ederken karşılığında Çinliler tarım ürünleri ile bu dolaşımın sürekli canlı kalmasına çalışırlardı. Orta Asya siyasi tarihine damgasını vuran savaşların da yine bu bağlamda cereyan ettiği görülmektedir. Dolaşımda meydana gelen herhangi bir aksama veya paylaşım müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlıklar savaşların şiddetini belirlemiştir. Göçebelerin Çin sınırını geçip yağma seferlerinde bulunmaları veya tam tersine Çinlilerin göçebeler içindeki çatışmalara müdahaleleri hep maddi kültürdeki farklı algılamalardan kaynaklandı. Yaşam biçimlerinin taban tabana zıt olması mekansal farklılaşmaya, bu da yönetim sistemlerinin ayrışmasına yol açmıştır. Tarım, yoğun, entansif, çobanlık ise yaygın, ekstansif, üretimdir. Göçebelerin sürüleri çok geniş topraklar üzerinde ya eski Türklerde yönetim yapısı göçebe çobanlık. İlk olarak Neolitik dönemde M.Ö. 8000-5000 hayvanların evcilleştirilmesiyle beraber yerleşik toplumun ortaya çıkışı ile eş zamanlı şekilde beliren üretim ve yaşam biçimi. Yılırken tarımsal üretim ona oranla daha dar noktalarda yoğunlaşmıştır. Kısaca belli sayıda insanın çobanlık üretimiyle yaşayabilmesi için gerekli toprak parçası, aynı sayıda tarımcının yaşayabilmesi için gerekenin 100 katı fazladır. Üretim çapının artışı, etnik çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Örneğin aynı dönemde Avrupa'da üretim, aynı etnik topluluk içinde gerçekleştirilirken otarşi kastediliyor. Asya'da zaman içerisinde ortaya çıkan eş bölümü, sanayi devrimi öncesi dünyanın gördüğü en büyük ticari mübadelenin etnik gruplar arasında paylaştırılmasıyla sonuçlanmıştı. Erken devlet, Haz, H. Graesen, P. Skamlik, Çev, A. Şenel, Ankara, İmge Yayın Evi, Orta Asya'daki göçebe toplumlar, dışa kapalı, kendine yeter bir ekonomik yapıya sahip miydi? Mübadeleye kadar devlet yapısı üzerindeki en önemli belirleyici coğrafyaydı. Yaklaşık 3000 kilometrelik bir alan boyunca uzanan bozkır, yine de pek çok yerde yerini farklı ama daha az çetin olmayan yer şekillerine bırakmaktaydı. Örneğin Ural-Altay dağ silsileleri, Takla, Makan ve Gobi çölleri sadece insanların değil devlet gibi büyük organizasyonların dahi imkanlarını kısıtlamaktaydı. Bozkır toprağının tarıma elverişsizliği, coğrafya insanının hayvancılıkla uğraşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Ancak iklimsel koşulların değişkenliği ve hayvanlar için gerekli çayırlık alanların sınırlılığı, göçebeliğinin hayat tarzı olarak belirlenmesine yol açmıştı. Bu nedenledir ki göçebe çoban toplumları ömürlerini yağışlı ve çayırlı bölgelerin bitmek bilmez arayışı içerisinde geçirmekteydi. Coğrafyanın sertliği ve kaynakların kısıtlılığı, paylaşım mücadelesine, bu ise savaşçı bir karaktere davetiye çıkarmıştır. Mücadele alanının genişliği nedeniyle at, göçebe hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İri kemikli taki ile küçük ama hareketli torpan cinsi atlar, Orta Asya'dan Avrupa'ya değin Türklerin kaderine damgasını vurmuştur. Mesafelerin uzaklığı, anlık hava değişimleri ve düşman kabilelerin baskıları nedeniyle at kullanımında üstün bir yetenek sergileyen bozkır toplulukları, yine aynı gerekçelerle hayatlarına hiçbir şekilde uymayan ev tipinden uzak kalarak çadır ve at arabalarını kendilerine yuva bellemişlerdir. At üstünde geçen hayat, göçebeğinin beslenme tarzını da belirlemişti. Et ve süt temel besin maddesiydi. Kurutulmuş et, pastırma, yoğurt ve kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen kımız öğünlerin demirbaşıydı. Zamanın Çin elçisi de Hun toplumunu şu şekilde anlatmıştı. Kendi sürülerini yerler ve süt ile kımız içerler. Ayrıca hayvanlarının derilerini de giyinirler. Sürüleri otla beslerler. Kendileri de onların sütlerini içerler. Bunun için mevsimlere göre sürülerini izleyerek şuraya veya buraya giderler. Tehlikeli zamanlarda gerekirse herkes atına biner ve oklarını kullanırlar. Savaş geçip barış gelince de herkes yeniden mutlu olur ve rahatlığa kavuşur. Hakan ile vezir arasındaki ilişkiler basit değildir. Bütün bir devletin idaresi adeta tek bir vücut gibidir. Bu kadar çok olumsuzluk arasında göçebenin ayakta kalması ancak sürü sahibi olmasına ve sürüsünü koruyabilmesine bağlıydı. Bu nedenle mülkiyet duygusu kısa süre içerisinde gelişirken bozkırı hakim düzensizlik ortamı, aileleri kabilelere, kabileleri de boylara doğru adeta sürüklemiştir. Otlak ve sürünün korunması veya tam tersine komşu kabilenin otlak ve sürülerinin yağmalanması gerekçeleri 4. Türk idare tarihi otarşi. Ekonomik olarak kendi kendine yeterli olma hali. Yumuşak G yumuşak G 1 ile bir araya gelen aileler arasındaki birliktelik çok uzun süreli olmuyor. Amacın kaybolması veya daha karlı beraberlikler ve ittifaklar aileleri farklı tutumlara sevk ediyordu. Sonu gelmeyen beklenti ve hedeşer örgütlerin uzun soluklu yapılar olmasını engellemiş ve aşağıda konfederasyon tipindeki devletlerde de göreceğimiz üzere bozkır üzerinde kalıcı devletler kurmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Söz konusu süreci ise Türk toplulukları çerçevesinde ele alacağız. Türkler tarih sahnesinde Türk topluluklarının ilk defa ne zaman ortaya çıktığı bilim adamları arasında hala tartışılan bir konudur. Türkçenin M.Ö. 3500 arasında konuşulduğu bilinmektedir. Kaldı ki bu tarihlerde Çin kaynaklarında Tujue olarak adlandırılan ve Türk topluluklarını işaret eden satırlara rastlamaktayız. M.Ö. 7000'lerde İç Asya'nın güney platolarında tarım yapılmaya başlanmış, 4000'lerde kasaba ve kentler ortaya çıkmış ve yine aynı dönemlerde yaşanan kuraklığın etkisiyle hayvancılık, tarımcılığa tercih edilmeye başlanmıştı. Sığır, koyun ve keçinin ehlileştirilmesi 6000'ler. Tüm Türk halklarının yaşam biçimine derinden etkileyecek atın evcilleştirilmesi ise 4000'ler ile 2000'ler arasında gerçekleşmişti. Şimdiley, 2006 ilk devlet örgütlenmesinin yani Bozkır İmparatorluğu'nun temelini atacak gelişmeler ise M.Ö. 400'lerde yine Çin kaynaklarında görülmeye başlandı. Kuraklık, boylar arası bitmek bilmez çatışmalar ve Çin'in istila hareketleriyle kesiştiği bir zamanda Hunların lideri Mete, çevre boy ve klanları kendi liderliği altında toplayarak imparatorluğunu ilan etmişti. M.Ö. 210-174 kabile veya boya değil de kişiye yumuşak yahanedana sadakat ekseninde bir araya gelen bu ilk siyasi örgütlerin en önemli özelliği, yüksek bir disipline ve tamamen askeri bir yapıya sahip olmasıydı. Başına buyruk ve kayda değer ölçüde eşitlikçi bir tarzı olan boyların bir liderin sancağı altında hiyerarşik ve merkezi bir sisteme geçişi uzun ve kanlı bir süreç içerisinde gerçekleşti. Patenti Çin'e ait olan Çanyu sözcüğü yerine Kan unvanı ilk olarak bahsedilen değişimin hemen sonrasında Hunlar tarafından kullanıldı. Çin kaynaklarında Kohan şeklinde geçen Kan kelimesi köken olarak Türkçe değildir. Hun Kanı kendisini Çin imparatoru gibi Gün oğlu saymaktaydı. Bu o kadar etkili ve inandırıcı bir nitelemedi ki İslamiyet'e kadar beylikten imparatorluğa neredeyse tüm yöneticilerin başlıca referans noktası olacaktı. Devletin temellerini atan Kan, tahta gök tanrının tenri ihsanıyla çıktığını savunurken, yıl içinde düzenlediği kurultaylarda davasının meşruiyetini bodunların ne ileri gelenlerine ettirdiği yeminlerle de sağlamlaştırıyordu. Hun Kağan'ın altında Doğu ve Batı'nın bilge prensleri bulunuyordu. Tuki Doğru unvanlı bu veliaht prensler veya hanedan mensupları tahta yakınlığına göre imparatorluğun doğu ve batı yarısının başına atanıyordu. Hun yönetim hiyerarşisinde daha sonra sağ ve solun Kiyuli beyleri, sağ ve solun başkomutanları, sağ ve solun valileri, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşıları gelmekteydi. Devlet teşkilatı toplumla özdeşleşmiş ve adeta sürekli seferde olan bir ordu görünümündeydi. Grisset 2006-46 Hun hakimiyetinin kök saldığı coğrafyada yaklaşık olarak 1.5 milyon insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Tıpkı Romalıların sınırları dışındaki halkları niteledikleri gibi kendileri de Çinliler tarafından barbar olarak görülmekteydi. Oysa ulaştıkları siyasi ve toplumsal teşkilatlanma aşaması ya da ekonomik ürünler bu tanımlamanın ne son derece yetersiz olduğunu göstermektedir. Hun toplumu, sağ ve sol olmak üzere iki kanada ayrılan toplam 24 kabinden oluşmaktaydı. Ordu teşkilatlanmasında haylice karmaşık bir yapılanmaya gitmiş, komşu devletlerle olan bir ünite. Eski Türklerde yönetim yapısı 5 siyasi ve ticari ilişkilerinde bu kozlarını başarıyla kullanmışlardı. Çin kronikleri Hunların darı yetiştirdiklerinden bahsetmektedir. Yine de alan araştırmacıları bu verinin baskın iktisadi yapının üzerinde etkisi olmadığını, zaten bu üretimin de kölelere yaptırıldığını savunmaktadırlar. Öte yandan aynı çevreler, Hunların zanaatçılığını eserlerinde hayranlık cümleleriyle ifade etmişlerdir. Hayvan dövüş figürleri ve temaları, yüksek kabartma teknikleri, taşkın bir fantezi ve canlılıkla işledikleri geyik ve koç figürleri gelinen aşamanın tipik yansımalarıydı. Türk idare tarihi bir nolu bloğun sonu.